Ayrım 24, tek, Hakan Nordik, sayfa 303, 70. bölüm. DM Melisa'nın evinden çıkar çıkmaz Süha'yı aradı. Arabayı aldırdın mı, çok hasar var mı?
Oğlum kaç saattir seni arıyorum, telefonun kapalı, merak ettim. Arabayı boş ver, alıp tamire götürürler, sen iyi misin?
İyiyim, iyiyim. Araba için çok üzgünüm ama hasarı ödeyeceğim.
Ne ödemesi? Araba zaten 10 yıllık, üstelik de sigortalı. Ayrıca bana bunu teklif etmen çok ayıp.
Süha'yı tanıdığı için itiraz edeceğini tahmin etmişti.
Sağ ol, çok teşekkürler. Sana daha önce söyleyemedim ama acil yardımına ihtiyacım var. Tamam, ne lazım?
Telefonda anlatamam. Evde misin, ofiste mi?
Hala ofisteyim. Buraya gel, bekliyorum.
Zaten telefonda konuşurken Süha'nın ofisine doğru yürümeye başlamıştı. 15 dakika sonra Osman Bey'deki ofisin kapısından giriyordu. Geç olduğu için personel çıkmıştı. Kapıyı Süha açtı.
Bu suratının haline felaket görünüyorsun. Haydi hastaneye gidiyoruz.
Ya bir şey yok, biraz başım ağrıyor.
Zaten en önemlisi de o. Kafanı çarptın mı?
Evet, cama vurdum.
Biliyorsun kafa travmalarında ilk 48 saat tehlikeli.
Tamam ama bayılmadım ki, bu da doğru değildi. O yüzden tehlike yok diyerek konuyu değiştirmeye çalışıyordu ki Süha ofisin kapısını kilitleyip asansörü çağırmıştı bile. 10 dakika sonra Amerikan Hastanesi'nin kapısından giriyorlardı. Süha yoldan yakın arkadaşı Doktor Adem'i aramış ve geleceklerini haber vermişti. Adem DM'yi etraflıca muayene etti. Kolundaki ve alnındaki şişin dışında endişe edecek bir şey bulamadı.
Ciddi bir şey görünmüyor. Hava yastığı bayağı işe yaramış. Ama kafanızı vurduğunuz için ihtiyaten bir beyin tomografisi de çekelim dedi.
Bu ihtiyaten lafını duyunca lüks özel hastanelerden koşarak kaçmak gerektiğini DM geçmiş tecrübelerinden gayet iyi biliyordu. Ama Adem Süha'nın arkadaşı olduğundan bir de şu, bir de bu gerekiyor diye faturayı şişirmeye yeltenmedi. Tomografi de temiz çıkınca sol koldaki adale ezilmesi için bir ağrı kesici, bir de merhem yazdı ve kolunu askıya alıp birkaç gün kıpırdatmamasını söyledi. Faturayı ödemeye gelince Süha hemen atılıp biz Adem'le hallederiz, sonra da seninle hesaplaşırız diyerek parayı ödetmedi. DM kolundaki askıyı kapıdan çıkar çıkmaz atmayı düşündü ama ayıp olmasın diye Süha'dan ayrılana kadar beklemeye karar verdi. Hastaneden çıkınca Süha'nın ofisinin yakınındaki bir İtalyan lokantasına gittiler. Şef garson Hilmi dahil 3 garson hemen etraflarında pervane oldular.
Ben sana hastaneye gitmeye gerek yok demiştim.
Olsun, en azından içimiz rahatladı.
Her şey için çok teşekkür ederim.
Bizim aramızda bunların lafı mı olur? Telefonda acil dediğin konu neydi?
Sana kaza hikayesinin tamamını anlatmadım. Aslında peşime bir araba takıldı ve onun yüzünden kaza yaptım.
Nasıl yani?
Herif benim arabaya çarparak uçuruma yuvarlamaya çalıştı. Süha'nın gözleri birden fal taşı gibi açıldı.
Ne diyorsun? Peki nasıl kurtuldun?
DM olanları Süha'ya kısaca özetledi.
Cipin plakasını alamadın mı?
Ne plakası? Ben kendime geldiğimde herif zaten kaçıp gitmişti.
Kim bu herif sence?
Bilmiyorum ama herhalde James'in öldürülmesini araştırmamdan hoşlanmayan birisi.
Polise bildirdin mi?
Zaten kaza polise bildirilmiş. Bir şekilde Mahir'in de haberi olmuş. Bana telefonla ulaşamayınca 3-4 SMS atmıştı. Ben de geri aradım. Birinin seni uçuruma yuvarlamaya çalıştığını anlattın mı?
Hayır.
Ne demek hayır?
Anlatsaydım o zaman ifade vermem gerekecekti ve buna hiç halim yoktu. Yarın gidip anlatacağım.
Benden istediğin acil yardım ne?
Bana bir silah bulabilir misin?
Deli misin sen?
Sen taşırken deli olmuyorsun da ben niye olayım?
Oğlum ben zaten tehlikeli yerlere gidiyorum. Üstümde yüklü miktarda para oluyor. Mecburum. Ayrıca sen sakar herifin tekisin. Allah korusun kendini vurursun.
Zaten kullanmayı düşünmüyorum ama bir daha saldıran olursa en azından üzerimde bulunsun.
Korkutmak için silah taşınmaz. Silah taşıyınca eğer çekersen mutlaka ateş etmen lazım. Çünkü karşındaki edecektir.
Biliyorum, biliyorum. Umarım çekmeme gerek kalmaz. Ya da en son çare olarak kullanırım diyorum.
Sana koruma tutalım.
Ben öyle yanımda adamla falan gezemem.
Peki nasıl bir şey lazım?
Ben de bileyim, taşıması kolay olsun.
Süha bir dakika dedip kalkıp kapının önüne çıktı. DM camdan Süha'nın hararetli bir şekilde telefonda konuştuğunu gördü. 5 dakika sonra geri döndü. Tamam, haydi yemeğini bitir kalkalım, biraz sonra ofise getirecekler. DM Süha'nın her işi bu kadar hızlı halledebilmesine her zaman şaşırırdı. Tabii bir de bu memlekette iyi bağlantıların varsa halledemeyeceğin iş yoktu. Ofise vardıklarında epeyce kısa boylu takım elbiseli bir adam kapıda bekliyordu. Süha'yı görünce ben Ekrem, Nedim Bey'in yanından geliyorum diyerek kendini tanıttı. Ofise çıktılar ve Süha'nın odasına girdiler. Ekrem ceketinin önünü açtı ve asılı kılıftan olağanüstü büyük bir tabanca çıkardı. Aslında belki silah o kadar büyük değildi ama adamın boyu en fazla 1.55 civarında olduğundan silah çok daha büyük görünüyordu. DM tam bu herif bu silahı nasıl taşıyor diye düşünürken adamın neden garip göründüğünü anladı. Ceketi boyuna göre çok uzun ve boldu, neredeyse kaban gibi görünüyordu. Muhtemelen ceketin altında başka silahlar da vardı. ''Ufak bir şey istemişsiniz ama bu magnumu da bir görün diye getirdim.'' Süha hemen sözünü kesti. Bu çok büyük. Ekrem palto ceketin iç ceplerinden 2 tabanca daha çıkardı. Kolunun altında başka bir kılıfta da gene büyükçe bir kabza görünüyordu. Herif ayaklı silah deposu gibiydi. Cep Herkülü anlaşılan Magnum'la geziyordu. Napolyon kompleksi denilen şey gerçekten vardı galiba. Her aşırı kısa boylu herif kısalığının acısını çıkarmak için hep kendini göstermeye meraklı olurdu. Herife normal ende ve boyda bir ceket giydirsen, magnumların ucu kesin ceketten görünür, hatta dizlere doğru uzanabilirdi. DM bunu hayal edince gülümsedi. Ekrem DM'nin neden gülümsediğini anlamadı, silahları beğendiğini sandı ve hemen Süha'ya bilgi vermeye koyuldu. Belli ki alıcının Süha olduğuna kanaat getirmişti. DM hiç karışmadı. Süha silahlarla ilgili 1-2 soru sordu. Sonra adamı gel kardeşim diye başka bir odaya aldı. Pazarlık ederken yanında birisinin olmasını sevmezdi. 5 dakika sonra Ekrem'i Nedim Bey'e selam söyle diyerek uğurladı. Elinde en ufak tabancayla geri döndü. DM silahı eline aldı. Ceketinin dış cebine koymayı denedi. Bir kısmı dışarıda kaldı. İç cebi denedi. Oraya giriyordu ama rahat değildi. Cebinden çıkarmaya çalışırken ucu takıldı. Sonunda tabancayı Süha'ya geri verdi. Süha ben de öyle düşünmüştüm diyerek tabancayı aldı ve çekmecesine kilitledi. 71. Bölüm. DM sabah erken kalkmış Mahir'i arayıp ofisine gelmişti. Mahir önce arabada bulduğu çantasını geri verdi. DM teşekkür edip çantayı aldı. Allah'tan önemli her şeyi hep ceplerinde taşırdı. Çantadaki 2 dergi ve gözlük duruyordu. Mahir'in söylediği çayları yudumlarken DM kazanın nasıl olduğunu anlattı. Dinlerken Mahir'in sinirden yanakları kızarmaya başlamıştı.
''Bunları neden dün anlatmadın?''
''Haklısın ama epey sarsılmıştım. Biraz dinlenip kendime gelmek istedim.''
''Ayağı aksayan adam bizim için ne kadar önemli bir ipucu, farkında mısın?''
DM bunu duyduğu anda birden James'in evinin önündeki berduşunda James'i bekleyen adamın bir ayağının aksadığını söylediğini hatırladı.
''Sen de bu adamın James'in evinin önündeki berduşun tarif ettiği adam olduğunu mu düşünüyorsun?'' ''Evet, aklıma ilk gelen bu oldu ama sadece bu da değil.''
''Başka ne var?''
Mahir 2 dakika sonra geliyorum diyerek çıktı. Geri döndüğünde elinde 3 fotoğraf vardı. Fotoğrafları masanın üzerine dizdi. Seni takip eden ayağı sakat adam bu adam olabilir mi?
Emin değilim.
Dikkatli bak.
Adamı üstelik de kafamı çarptıktan hemen sonra sadece 10 saniye gördüm. 20-30 metre uzaktaydı. Herhalde bu durumda teşhis etmemi beklemiyorsun.
Mahir'in yüzünden ne düşündüğünü anlamak çok zordu.
Kim bu adam?
Ahmet Taran'ın kaçırılmasıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz biri. Adı Cemal Kama. Ahmet Taran'ın koruması, bir ayağı sakat ve Sekuras'ta çalışıyor. Üstelik de Ahmet Taran'ın kaybolduğu geceden beri ortalıkta yok.
Benim olayla ne ilgisi olabilir ki?
Ahmet Taran'ın arabasını gören şahidin verdiği bilgiye göre arabayı yükleyen adamın da bir ayağı aksıyormuş.
Ya,
senin peşindeki adamın hangi ayağının aksadığını hatırlıyor musun?
DM adamın cipten inerken zorlandığını ve sol ayağı sakat olduğu için vakit kaybettiğini hatırladı. Belki de hayatını kurtaran bu olmuştu. Sol ayağı aksıyordu.
Emin misin?
Evet, bundan eminim ama kafam iyice karıştı. Ahmet Taran'ı kaçıran adam beni neden öldürmeye çalışsın?
Hemen heyecanlanma. Ne adamın Cemal Kama olduğundan eminiz ne de hepsinin aynı adam olduğundan. Tek ortak nokta sol ayağı aksayan bir adam.
Bir de siyah cip.
Evet, bir de siyah cip. Ama İstanbul'da kim bilir bunlardan kaç tane var.
James'in Sekuras'ı araştırırken kaçırılıp öldürüldüğünü de unutmayalım.
Ondan da emin olamayız. Senin getirdiğin bellekte bir sürü dosya vardı. Elimizde James'in öldürülmesinin bu dosyalarla ilgili olduğuna dair hiçbir delil yok.
Ama sadece Sekuras dosyası şifreliydi ve belge getirecek olan bir adamdan bahsediyordu.
Bunları unutmuş değilim. O dosyanın farklı bir önemi olduğu belli. Ama James'in öldürülmesiyle Sekuras dosyası arasında doğrudan bir ilişki kurabilmiş değiliz.
New York'ta öldürülen Michael McBride Sekuras'la ilişkili. Üstelik bilgileri getirecek olan DK'nın hem son vuruş timinde hem de Sekuras'la çalışan Refet Tuncel olduğunu öğrendik. Bu bağlantılar yeterli değil mi?
Bunların hepsini araştırıyoruz ama elimizde henüz ne delil ne de tanık var.
Refet Tuncel'i bulabildiniz mi?
Şimdi ona geliyordum. Sen Diyarbakır'da Osman Akdeniz'den James'in notlarındaki DK'nın Refet Tuncel olduğunu öğrendikten sonra hemen Refet'in peşine düştük. Adam işten ayrılmış, günlerdir evine de uğramamış. Babasıyla görüştük, uzun zamandır Refet'ten hiç haber alamadığını söyledi. Osman Akdeniz'in karısı olan Diyarbakır'daki ablası da kocasıyla birlikte saklandığı için bulamadık. Esrarengiz bir şekilde bu Refet, James ile görüştükten sonra buharlaşmış gibi. Bununla da kalmıyor. Son olarak da Refet'in evinde fotoğrafını bulduğumuz nişanlısı Zühal Konur'a ulaşmaya çalıştık.
O ne diyor?
Şimdi sıkı dur. Zühal ve ablası Nihal, geçen ay Nihal'in evinde çıkan bir yangında yanarak ölmüşler.
Yok artık.
Gerçekten yok artık denecek bir durum. Bundan şunu çıkarabiliriz. Refet'in öldürüldüğü için intikamını almaya çalıştığı kız muhtemelen Zühal.
Yangında ölmüş dedin.
Evet, raporda yangın elektrik kontağından çıkmış görünüyor. Ama iki kızı da otopsi yapmadan apar topar gömmüş olmaları insanı şüpheye düşürüyor.
Ne yapacaksın?
Mezarları açtırıp otopsi yaptırınca işin aslını öğreneceğiz. Ama Refet kızın öldürüldüğünden emin olduğuna göre mutlaka bir şeyler biliyor.
Refet intikamdan bahsettiğine ve Ahmet Taran kaçırıldığına göre adamı kaçıran Refet olabilir mi?
Ben de böyle düşünüyorum ama görgü tanığının tarifi Cemal Kama'ya uyuyor.
Belki Cemal Kama ve Refet bu işi birlikte yaptılar. İkisi de Ahmet Taran'ın yanında çalışıyorlarmış neticede.
Olabilir.
Bu durumda cevapsız sorular daha da arttı. Haydi diyelim ki Zuhal'i Ahmet Taran öldürdü ya da öldürttü. Bunun sebebi ne olabilir?
Ahmet Taran çapkın bir adam olarak biliniyor. İlk aklıma gelen bir aşk üçgeni ve kıskançlık cinayeti. Ahmet Taran'ın Zühal'le bir ilişkisi var mıydı, bunu da araştırıyoruz.
Elimizde bir sürü ipucu var ama birbirlerine bağlayamıyoruz.
Evet ama epey yol aldık. Eğer Refet ve Cemal Kama'yı ele geçirebilirsek her şey çözülecek gibi.
72. Bölüm. DM Mahir'in yanındayken Melisa aramış ve öğle yemeğini birlikte yemeye karar vermişlerdi. Melisa DM'yi Şişli'den aldı, Cihangir'e gidip yemek yiyecekler, DM de oradan eve dönecekti. Tam Osman Bey'i geçmişlerdi ki kızın telefonu çaldı. Kulaklık kulağında olduğu için araba kullanırken rahatça konuşabiliyordu. Çok kısa bir konuşma oldu ve Melisa hemen geliyorum deyip kapattı.
Annemin doktoru aradı. Derhal benimle görüşmesi gerekiyormuş. Çok acele hastaneye gitmem lazım. Seni şuradaki taksi durağına bırakayım.
Yok yok, ben de seninle gelirim. Acil bir durum mu var?
Acil demedi ama çok önemli olması aramaz. Bazı şeylere karar vermemiz lazım. Biraz sonra çıkacağım. 3-4 gün yokum. Hemen konuşabilirsek iyi olur dedi.
Hastaneye gelene kadar konuşmadılar. DM ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Kritik ve tehlikeli durumlar karşısında hızlı karar verip cesur davranabilme yeteneğine rağmen insanların acı çektiği hallerde kendini çok çaresiz hissederdi. Hem üzülür hem de ne yapacağını bilemediği için kıvranıp dururdu. Bu yüzden çoğu zaman eğer yardım edebileceği bir olay değilse uzaklaşmayı tercih ederdi. Fakat bugün nedense böyle hissetmiyor ve kızın yanında kalıp destek olmak istiyordu.
10 dakika sonra hastaneye vardılar. Arabayı park edip doktorun odasına çıktılar. DM girişteki koltuklardan birine ilişti. Melisa içeri girdi. DM'nin karşısındaki koltukta yaşlı bir adam, ona yakın yaşta bir kadın ve adama çok benzeyen daha genç bir kadın oturuyordu. Belli ki anne baba ve kızlarıydı. Kıyafetlerinden hali vakti yerinde insanlar oldukları anlaşılıyordu. Hiç konuşmadan sabit gözlerle DM'nin başının tam üstüne doğru boş duvara bakıyorlardı. Adamın yüzü soluktu ve güçlükle nefes alıyor gibiydi. Hasta olmasına rağmen dimdik durmaya çalışıyordu. Ne tuhaftı. Kendini en güçlü sanan insanlar bile ölüm karşısında ne kadar acizdiler ve bu yüzlerine nasıl da yansıyordu. DM aslında adamın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Neden hemen öleceğine karar verdim acaba diye düşündü. Onkoloji bölümünde olmamızdan mı yoksa Melisa'nın annesinin ölmek üzere olmasından mı? İki kadının da adama çok düşkün oldukları ve gerçekten sevdikleri çok belliydi. Bunu hareketlerinden ziyade genç kadının bakışlarından anlamıştı. Bakışlarında sonsuz bir hüzün vardı. Arada fark ettirmeden babasına göz atıyordu. Bir şey isteyecek mi ya da bir şey söyleyecek mi diye. Yaşlıca olan kadın daha güçlü görünmeye çalışıyordu. Ama onun yüzündeki ifade de bir şeylerin sonlanmasını bekleyen birinin ifadesiydi. DM kadının aklından yapılabilecek her şey yapıldı. Artık elimizden bir şey gelmiyor. Çok bitkin ve çaresizim. Acaba şu camdan atlayıversem daha mı kolay olur? 50 yılımı birlikte geçirdiğim bu adamın her gün yavaş yavaş ölmesine dayanamıyorum. Keşke ona daha iyi davransaydım benzeri bin bir düşünce geçtiğini hayal etti. Keşke insanlar bazı şeyleri gençken anlayabilseler ve hayatlarını başka türlü yaşayabilselerdi. Tam bunları düşünürken Melisa doktorun ofisinden çıktı. Haberler nasıl? Doktor bazı kararlar vermem gerektiğini söyledi. Annem bu sorumluluğu bana vermiş. Ne gibi kararlar? Mesela bir organı iflas ederse veya komaya girerse belli müdahalelerle tekrar hayata döndürebiliyorlar. Ama sonrasında çok kısa süre ve daha çok acı çekerek yaşama ihtimali var. O yüzden böyle bir durumda müdahale yapılıp yapılmamasına benim karar vermem gerekiyormuş. Doktor hem bunu anlattı hem de böyle bir durumla bugün yarın karşılaşma ihtimalimizin artık çok yüksek olduğunu ve buna hazırlıklı olmamı söyledi. Annemin hala şuuru yerindeyken bu konuyu belki onunla da konuşabilirim ama doktor bunu pek önermedi. Bu sırada Aylin Hanım'ın odasına gelmişlerdi. DM gene kapıdaki sandalyeye yöneldi. Melisa kolundan tuttu. Gel senden bahsettim, seni tanımak istiyor. DM bir anda kendini odada buldu. Melisa anne dedi, işte bu sana bahsettiğim arkadaşım Deniz. Aylin Hanım çok kısık bir sesle hoş geldiniz dedi. Melisa yatağın hemen yanındaki sandalyeye, DM de yatağın ayak ucunda duvara dayalı koltuğa oturdu. ''Nasılsın anneciğim?''
''İyiyim kızım, sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun.''
''Ben iyiyim, sen merak etme.'' DM kadına bak, ölürken bile kızını düşünüyor. Ne muazzam bir sevgi diye içinden geçirdi.
''Anne babam uğrayacağını söylemişti, uğradı mı?''
''Dün uğradı ama çok kısa kaldı. Bir yere yetişmesi gerekiyormuş. Yavrum, babana gelsin diye ısrar etmemeliydin.''
Yok anne, ben ısrar etmedim. Kendi gelmek istedi derken hem Aylin Hanım hem de DM kızın yalan söylediğini anladılar.
Baban çok meşgul biliyorsun.
Hep öyleydi. Elinden gelen bir şey yoktu.
Anneciğim artık babamı savunmasan.
DM çok özel bir tartışma başlayacağını hissettiği için usulca kalktı. Aylin Hanım, sizi tanıdığıma çok sevindim deyip Melisa'ya da dışarıda bekliyorum işareti yaparak usulca koridora çıktı.
Bunca yıl neden babamdan ayrılmadın hep merak ettim.
Kızım, o sana hep iyi bir baba oldu. Benim seni istediğim okullara yollayıp iyi yetiştirecek maddi imkanım yoktu biliyorsun. Sen iyi yetiş istedim, analı babalı büyü istedim.
Evet ama ben senin mutsuzluğun hep farkındaydım. Benim için fedakarlık yapmandansa senin mutlu olmanı tercih ederdim.
Haklısın kızım, bunu ben de anladım. Ama artık bunları konuşmak için çok geç.
Anne lütfen çok geç deme. İnşallah iyileşeceksin. Sonbaharda seni Paris'e götüreceğim biliyorsun.
İnşallah yavrum.
Melisa'nın annesiyle komaya girersen neye karar vereyim konuşması yapacak gücü yoktu. Ayrıca annesini iyi tanıdığından cevabının ne olacağını çok iyi biliyordu. Üstelik Aylin Hanım daha hastaneye yattığı gün kızına her şey kötüye giderse benim acı çekmeme izin verme demişti zaten. Melisa yanında getirdiği gazeteyi çıkardı, okumaya hazırlanırken annesi eline tuttu. Artık gazetelerdekileri duymak istemediği belliydi. Melisa'nın gözleri doldu, annesi görmesin diye kalktı. Aşağıdan bir çay alıp geleyim dedi. DM kapının önündeki sandalyede bekliyordu.
Sen istersen git, ben biraz daha kalmak istiyorum.
Benim yapabileceğim bir şey var mı? Melisa gözlerinden yaşlar boşanırken tebessüm etti, birbirlerine sarıldılar. Tekrar annesinin odasına girdi, kadının gözleri kapanmıştı, belli ki uyuyordu. Onu uyandırmadan usulca dışarı çıktı, merdivenlerden alt kata indi. Kat girişindeki hemşireyi başıyla selamladı. Kadın zaten Melisa'yı hastanede görmeye alışkındı. En dipteki odaya girdi, odada 4 kişi kalıyordu. Pencerenin yanındaki yatakta oldukça zayıf, solgun yüzlü ve 13-14 yaşlarında gösteren bir kız yatıyordu. Kız Melisa'yı görünce gülümsedi.
''Hoş geldin abla.''
''Hoş bulduk Elifciğim, bugün nasılsın?''
''Biraz ağrım var ama iyiyim, epeydir uğramadın.''
''Haklısın canım ama bu aralar çok işim vardı, getirdiğim kitabı okuyabildin mi?''
''Evet bitirdim, çok güzeldi, sağ ol.''
Melisa birkaç tane daha getirdim dedi. Çantasından çıkardığı kitapları ve bir kutu çikolatayı kızın başucuna bıraktı.
Çok teşekkürler Melisa abla, zahmet oldu. Senin gelmen ve benimle konuşman bile yetiyor.
Teyzenden haber var mı?
Telefon edip hemşireye haber bırakmış. 10 gündür gelemiyor. Kızı sınavlara hazırlanıyor. Onu bırakamamış. İnşallah önümüzdeki hafta gelecekmiş. Bursa'dan gelmek de kolay değil.
Haklısın.
Yani ben uğradığımdan beri kimse gelmedi mi seni görmeye? Öyle oldu, ne yapalım? Burada hiç akrabamız, tanıdığımız yok. Bir sen varsın.
Melisa uzandı, kızın alnını okşadı. Gözlerinin dolduğunu göstermemek için başını pencereye doğru çevirdi.
Aa, bu kuşlar yeni yuva yapmışlar. Önceden yoktu, gördün mü? Yattığım yerden görülmüyor.
''Dur ben seni kaldırayım.'' deyip kızı sırtından kavrayarak yatakta oturmasına yardım etti.
''Ay yavrular çok tatlıymış.''
Küçük kızın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Hatta Melisa bir an yanaklarının hafif pembeleştiğini görür gibi oldu.
''İstediğin bir şey var mı?'' ''Yok sağ ol, vaktin olursa uğrarsın değil mi?''
Melisa kıza sarıldı. ''Hiç seni unuturmuyum. Her boş vaktim olduğunda uğrayacağım söz.'' Kızı öptü. Asansöre kadar ağlamamak için dudaklarını ısırdı.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 317.